Ayrım 11, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 141, 27. bölüm. Çömlekçi Becken hayatından memnundu. Hakikat meydanı yardımcılarının şefi olarak konumundan yararlanıp iş saatlerinde ustaca hileler yapıyor ve kolay bir yaşam sürdürüyordu. Çocuklarının namusundan çok işindeki yerini korumayı düşünen bir ayakkabıcının kızını yatağına almıştı. Kız güzel ve zeki değildi ama kendisinden 25 yaş küçüktü. ''Yanıma gel küçük kuşum, seni yemem.'' Kız sessizce ezilip büzülerek giriş kapısının yanında bekliyordu. ''Ben iyi ve cömert bir adamım. Eğer cici olursan sana harika bir yemek vereceğim ve baban hiçbir endişe duymadan mesleğini yapmaya devam edecek.'' Genç kız yüreği ağzında bir adım attı. ''Biraz daha gayret. Kaprisli serçe, pişman olmayacaksın. Tüneyini çıkarmakla başla.'' Ayakkabıcının kızı ağır ağır hareket etti. Becken kollarını uzatıp kurbanını yakalamak üzereyken evin kapısı aniden açılıverdi ve Becken'in omzuna şiddetle çarpıp onu devirdi. Genç kadın korkmuştu. Kızgın bir boğaya benzeyen dev gibi bir gencin girdiğini görünce beceriksizce tüneyini çekiştirmeye çalıştı. ''Çık buradan!'' diye emretti genç. Kız ciyak ciyak bağırarak ondan kaçarken iri yarı genç çömlekçiyi saçlarından tutarak ayağa kaldırıyordu. ''Hakikat meydanı yardımcılarının şefi çömlekçi Becken'sin değil mi?''
''Evet, evet ama benden ne istiyorsun?''
''İsmim Cesur ve bana bir an önce iş sağlamanı istiyorum.''
''Bırak beni, canımı acıtıyorsun.''
Delikanlı çömlekçiyi yatağın üstüne attı. ''İyi anlaşacağız Becken ama seni uyarıyorum, ben sabırlı biri değilim.'' Öfkeli şef ayağa dikildi.
''Kiminle konuştuğunu biliyor musun? Bensiz hiçbir şey elde edemezsin.''
Cesur Becken'i duvara yasladı. ''Bana sorun yaratma. Kızgın olduğumda kendimi kontrol edemem.'' Becken iri yarı delikanlının bakışlarını alevlendiren öfkesini hafife almadı.
''Tamam tamam ama sakinleş.''
''Senin gibi birinin bana emir vermesi canımı sıkıyor.'' Çömlekçi biraz gurur duydu. ''Yine de bana itaat etmen gerekir. Ben yardımcıların şefiyim ve işimin iyi yapılmasını isterim.'' ''Öyleyse senin sağ kolun olacak ve seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Görevin ağır olduğundan iyi bir yardımcıya ihtiyacım var.''
''Bu o kadar kolay değil.''
''Bana mal mal okuma. Heyet karar verdiğine göre buraya yerleşiyorum. Yer hoşuma gitti ve uykum var.''
''Ama burası benim evim.''
''Tekrar etmekten nefret ederim Becken. Bana şafak vaktinden önce sıcak poğaça, peynir, taze süt getirmeyi unutma. Gündüz zor geçeceğe benziyor.''
Cesur'un sadece 3 saatlik uykuya ihtiyacı vardı. Aklına koyduğu saatte kalktı. Daha güneşin doğmasına çok vardı. Bayat ekmek ve hurma yedi. Ahırda gizlenmek için Becken'in evinden çıktı. Ahırdaki iri inek sakin gözlerle ona bakıyordu. Herkes bu hayvanın Tanrıça Hathor'un vücut bulduğu canlılardan biri olduğunu ve gözlerinin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu bilirdi. Cesur'un tahmin ettiği şey oluyordu. Çömlekçi ellerinde sopalar olan iri yarı iki adam eşliğinde yaklaşıyordu. Becken'in pes etmeye niyeti yoktu ve ortalığı karıştıran kişinin bir daha canını sıkmaması için ona sıkı bir dayak atmaya karar vermişti. Cesur üçlünün eve daldığını görüp ahırdan çıktı. Yatağına inen sopa seslerini duymak istemişti. Becken'in suç ortakları işlerini bitirdikleri an o da içeri girdi.
''Beni mi arıyordunuz?''
Çılgına dönen çömlekçi yardakçılarının arkasına saklandı. Birinci adam Cesur'un üzerine yürüdü. Bir tabur ele geçiren Cesur onu hakladı. İkinci adam genç devin sol omzuna vurmayı başardı ama karşılığında o kadar şiddetli bir yumruk yedi ki burnu patladı ve kollarını kavuşturmuş bir şekilde yere çöktü.
''Senden başka kimse kalmadı Becken.'' Çömlekçinin gözleri karardı. ''Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Sadece alçak değil aptalmışsın da. Yeniden denersen kollarını kırarım ve elveda çömlekçilik, şimdi anlaştık mı?''
Becken hızlı bir şekilde başını salladı.
''Beni bu iki tarla kuşundan kurtar ve yiyecek bir şey getir, acıktım.''
Cesur kendini nöbetçilere yardımcısı olarak tanıtan Beken eşliğinde 5 tabyayı büyük bir kibirle açtı. Mezar katibi Kenhir, delikanlının işe alınmasıyla ilgili bilgiyi onlara vermişti. Ama hiç kimse bu kadar çabuk bir terfi beklemiyordu. Çömlekçi epeydir yardımcılara ayrılmış alana bu kadar erken gelmemişti. Hatta demirci Obed bile çok erkenci olmasına rağmen hala uyuyordu.
''Herkes uyansın!'' diye emretti Cesur.
Cesur'un gök gürültüsünü andıran sesi köyün yakınında yatmalarına müsaade edilen birkaç yardımcıyı uyandırdı. Adamlar kalktı, ürkmüş ve endişe içindeydiler. Hakikat meydana hangi felaketin kurbanı olmuştu?
Cesur, Beken hepinizin tembel olduğunu söyledi diye bağırdı ve artık buna tahammülü yok. Hiçbiriniz kendinizi aşamıyor ve başkalarına yardımcı olmuyorsunuz. Bu değişmedi. Bugünden itibaren çok yavaş ve karmaşık bir şekilde teslim edilen yiyeceklerin boşaltılmasına yardım edeceğiz. Sonra yaptığınız işler hakkında durum saptaması yaptığınızı görmek ve gecikme olmamasını sağlamak için sizi kontrol edeceğim.
Hala uykulu olan demirci itiraz etti. Ne diyorsun? Bunlar Beken'in emri değil.
Bana emir verdi ve bunları bütün kalbimle uygulayacağım.
Çömlekçi kasıldı. Her şey bir yana Cesur'un müdahalesi sarsılmış olan otoritesini yeniden kuruyordu.
Gevşediğinizi görüyorum diye doğruladı. Bunun için yeni önlemler aldım ve zorunlu olarak uygulanması için bir yardımcı edindim.
Cesur işaret parmağını adaleli bacakları olan iri yarı bir adama çevirdi.
Sen ovaya kadar koşup şu an burada olması gerekenleri toplayıp getireceksin. Biz bürolarda uyumak için para alan memurlar değil, hakikat meydanının yardımcılarıyız. Bunu alışkanlık haline getirirsek bizi hemen işten çıkartırlar.
Öne sürdüğü bahane tuttu, hiç kimse itiraz etmedi.
Örnek olacak ilk kişi Beken olacak diye belirtti. Son 2 ayda imal ettiği çömlekten daha çoğunu bir günde yapacak.
Evet, işe başlıyorum.
Eğer işimizin nedenli önemli olduğunun bilincine varırsak daha iyisini yaparız. Demirci, işe seninkini incelemekle başlıyorum.
Yapabileceğini mi sanıyorsun?
Bana öğreteceksin.
28. Bölüm. Mehi ile Serkeyeta'nın düğünü muhteşemdi. Tebli asillerin kaymak tabakası, bütün önemli kişiler 500 davetli. Bir tek büyük Ramses eksikti. Ama yaşlı firavun görüşmeleri asgariye indiren sadık adamı Ameni ile çalıştığı Karnak'taki sarayından dışarı çıkmıyordu. Sarhoş olan Serkeyeta yastıklara gömülmüştü. Davetliler babasının muazzam villasından gitmişti. Tebin baş hazinedarı Mose başı ağrısını geçirmek için sebze çorbası içiyor, Mehi de kendisine hiç uymayan bir sükunetle beyaz nilüferli havuzu hayran hayran seyrediyordu. 50 yaşlarında tombalak ama hareketli Mose sürekli kaygılı görünüyordu. Vaktinden evvel dökülen saçları yüzünden hiçbir ilişkisi olmadığı halde manastırlardaki saf din adamlarına benziyordu. Mose çocukluğundan beri sayılarla oynar, yönetimle ilgilenirdi. Tanrılara hizmet etmeyi başkalarına bırakarak sürekli zengin olmaya devam etmişti ve dul kalınca sahip olma açlığı daha da artmıştı. Aynı açlığı Mehide de görmüştü. İşte bu nedenle kızının onu ikna etmesine izin vermiş ve damat olarak Mehi'yi seçmişti.
Mutlu musun Mehi?
Unutulmayacak bir davet oldu. Serkeyeta göz kamaştıran bir ev sahibesiydi.
İşte yüksek sosyeteye kabul edildin. Biraz geleceğinden konuşsak.
Şüphesiz ordu ama uyukluyor.
Çok doğal diye fikrini söyledi Mose. Büyük Ramses sayesinde kalıcı bir barış sağlandı ve üst subaylar olmayan düşmanlarla savaşmaktansa yönetimde yer almayı tercih ediyorlar. Belli bir amacın var mı?
Seçkin askerlerden birlikler kurup şehrin güvenliğini kusursuz bir şekilde sağlamayı düşünüyorum.
Övgüye değer bir görev ama uzağı da görmen lazım. Tebin taşrasında hazinedar yardımcılığı makamına ne dersin?
Emrinde sorunları çözecek bir sürü katibin olacak ve görevinden azami derecede faydalanabilmen için sana yasal öğütler vereceğim.
Çok cömertsiniz ama bilmiyorum yeteneklerim. Sahte tevazu gösterme, sen de benim gibi rakamların adamısın ve mükemmel bir şekilde işin üstesinden geleceksin.
Orduyu bırakmak istemiyorum.
Bunu senden kim istiyor? Hızla terfi edecek birçok üst subay gibi askeri ve sivil çevrelerde boy göstereceksin. Ramses çok yaşlandı, halefini seçti ama hüküm sürmesini istediği oğlu Merneptah'ın nasıl davranacağını kim bilebilir ki?
Ona yaklaştınız mı?
Yeterince yaklaşmadım. Bükülemeyecek kadar doğru bir adam, babası gibi sert ve yeniliğe karşı. Aziz Tep şehrinin üstünlüğünü koruyacak muhafazakar bir idareye hazırlanalım. Ama büyük Ramses'in uzun ömürlü oluşu bizi hala şaşırtabilir. Eğer Merneptah ondan evvel ölürse tahta kim geçecek?
Bir adayınız var mıydı?
Tabii ki yok. Ben para işleriyle uğraşıyorum. İktidarın tehlikeli oyunlarıyla değil. Damadım da bunların kurbanı olmamalı. Bu yüzden ortaya çıkabilecek, her olaya karşı koyabilecek stratejik bir konumda bulunacaksın. Ya asker olacaksın ya da idareci. Ayaklanma olduğunda ne kızım ne de kocası tehlikede olmayacak.
Bakter adındaki yabancı ve tuhaf bir bilim adamına rastladım.
Teb belediye başkanı onu çok tutuyor, beyni durmadan işleyen bir mucit.
Bana sempatik göründü ve ona yardımcı olmak istedim. Teb merkez laboratuvarının sorumlularından biri olabilmesi için ona yardım edebilir miyiz?
Hiç zor değil, hatta bu harika bir fikir. Bu yabancı uyuklayan birkaç araştırmacının ayağını kaydırıp terfi eder ve bundan dolayı bize minnettar kalır. Gün gelir belki bize yararı dokunur. Etrafında sana minnettar kalan kişiler bulundur. Senden nefret ederler ama sana harfi harfine itaat etmek zorundadırlar.
Bir ayrıntı canımı sıkıyor sevgili kayınpederim.
Nedir?
Bana neden güvenmiyorsunuz?
Gelecekle ilgili bu kadar plandan sonra bu sorun beni şaşırttı.
Eğer bana sahiden güveniyor olsaydınız mal mülk ayrımı için sözleşme yapmaya mecbur etmezdiniz.
Mose çorba kasesini boşalttı.
Mehi, sen servetin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bense kızıma nasıl davranacağını bilmiyorum. İhanet edebilir ya da boşanmak isteyebilirsin. En ufak bir hatada her şeyi kaybedeceğini bilirsen Serketa da korunmuş olur ve kimse fikrimi değiştiremez. Bu sorun halledilmiştir. Sana önemli bir adam olman için yardım edeceğim. Zira damadım orta halli, vasat biri olmamalı. Yaşamın bütün zevklerini tadacaksın. Asiller sana imrenecekler. Daha ne isteyebilirsin ki? Şansından yararlanmasını bil Mehi. Daha fazlasını isteme.
Makul ve mantıklı öğütler veriyorsunuz sevgili kayınpederim.
Bir çift ibis batmakta olan güneşin portakal rengine boyadığı gökyüzünde kanat açmıştı. Çeşitli boydaki tekneler Nil nehrindeki kuzey rüzgarı sayesinde seyrediyor, akıntılarla oyun oynuyorlardı. Mehi ve Dakter altı kürekçili beyaz bir yelkenlide temiz hava alıyorlardı. Dakter, Teb Belediye Başkanı beni merkez laboratuvarının müdür yardımcısı olarak atadı diye açıkladı. Bu terfide sizin de payınız var sanıyorum.
Kayınpederim seni çok takdir ediyor ve gerçek kişiliğin hakkında en ufak bir fikre sahip değil. Müdür haberi nasıl karşıladı?
Pek iyi değil. Eski ekolün bilim adamları tarafından eğitilmiş, sahip olduğu bilgilerle yetinen bir bilim adamı. Benden sıkı sıkıya tembihlenmiş, deneylerin dışına çıkmayıp hiçbir girişimde bulunmamamı rica etti. Gözetim altındayım ve istediğim gibi serbest olamayacağım.
Sabret Dakter, amirin sonsuza dek yaşamayacak.
Sağlığı çok iyi gibi.
Bir engeli yok etmek için birçok yol vardır.
Yüzbaşı, anlayamadım.
Aptal oynama Dakter. Şu an için ortalığı karıştırma ve talimatlara uymakla yetin. Niçin beni hemen görmek istemiştin?
Sarayla olan irtibatım sayesinde Büyük Ramses'in senelerdir köyden çıkmamış olan eski mezar katibi Ramose ile uzun bir görüşme yaptığını öğrendim. Ramose güvenilir bir adamdır. Çok eskiden beri tanıdığı bir Nedime, Firavun'un hakikat meydanı için büyük projeleri olduğunu söylemiş.
Bu yeni bir bilgi değil. Tebe yaptığı son resmi ziyarette Ramses, köyün kapatılıp zanaatkarların dağıtılmasını isteyen Batı yakası yönetimine sert bir üslupla uyarıda bulunmuştu.
Ramses'e karşı çıkmak arzusunda değilim. Mücadele hiç de eşit şartlarda değil.
O artık sadece bir ihtiyar.
Firavun ve hakikat meydanının sahibi olduğunu size hatırlatmak bana mı düşer?
Aynı güçle değiliz. Mehi, geç olmadan vazgeçelim. Öğrenmek istediğin hayati sırları unutuyor musun?
Tabii ki hayır, ama onlara asla ulaşamayacağım.
Yanıldığını sana kanıtlayacağım Dakter. Dönüş olmayan bir yola girdiğini hatırla. Başka ne öğrendin?
Katip Ramose Nefer'in loncaya kabulünden memnuniyet duyuyor. Zira onun loncanın saygınlığını koruyacağına inanıyor.
Başka bir deyişle onu müstakbel yöneticilerden biri olarak görüyor.
Bu sadece Ramose'nin fikri. Fakat Maat katibi ünvanı taşıyor ve herkes tarafından takdir ediliyor. Başka bir söylenti ise Nefer'in kendisiyle aynı anda loncaya kabul edilen Işık'la evlenmiş olması.
Mehi düşünceli bir şekilde Nil nehrine bakıyordu, ne düşündüğünü söyledi.
Hakikat meydanını zayıflatmak için önce gözden düşmesini sağlamamız lazım. Ününü tamamen yitirdiğinde Firavun bile onu koruyamaz ve başarı şansımız artar.
29. Bölüm.
Pes edeceksin cesur, dedi Obed.
Konuşmaya devam et Obed.
Demirci ve çömlekçinin yeni yardımcısı diğer yardımcıların gözlerinden uzak demirhanede bir bilek yarışına girişmişlerdi. Obed böbürlenerek, ben hakikat meydanının en güçlü adamıyım ve öyle kalacağım, dedi.
Enerjini boşuna harcıyorsun.
Cesur'un bileği kaya kadar sertti. Obed onu bükemiyordu. Yavaşça, çok yavaşça demircinin kolu bükülmeye başladı. Bütün kuvvetini toplayarak birkaç saniye daha direnmeye çalıştı ama basınç o kadar kuvvetliydi ki yaralı vahşi bir hayvan gibi inleyerek pes etti. Obed sol elinin tersiyle terli aldığını sildi. Cesur'un aldığında tek bir ter damlası parlamıyordu.
Şimdiye kadar kimse beni yenememişti. Damarlarından nasıl bir enerji akıyor?
Dikkatin dağıldı. İhtiyacım olan kuvveti gerekli zamanlarda üretiyorum.
Bazen beni korkutuyorsun.
Arkadaşım olduğun sürece korkacak bir şey yok.
Cesur vaktinin büyük bir bölümünü Obed'in ona madeni aletleri imal ve tamir etmeyi öğrettiği demirhanede geçiriyordu. Teknisyen Cesur'un sürekli dürttüğü yardımcıların aksine sabırsızlıkla saatleri saymıyordu.
Obed fazla arkadaşın yok diye belirtti. Genelde yardımcıların başı çalışanların iş gücünü idare edip azami derecede verim elde etmeye çaba gösterir. Çömlekçi Beken bu işi götüremiyordu. Sen bu göreve atandığından beri burası arı kovanı gibi çalışıyor. Ve tüm değişimlerden en çok mezar katibi şu öfkeli Kenhir memnun görünüyor.
O halde beni destekleyecektir.
İşte değil, korkunç otoriter bir adamdır. Ondan mümkün olduğunca uzak dur.
Niçin bu göreve getirildi?
Hiç bilmiyorum, Firavun öyle istedi. Ama hepimiz insani duygular taşıyan ve çok cömert olan Ramose'yi tercih ediyoruz. Karşılığında bir şey beklemeden bize bağışlarda bulundu ve mezar katipliğini sürdürdüğü dönemde huzur hakimdi.
Niçin loncaya girmek istemedin?
Çok yaşlıyım ve mesleğimi seviyorum. Bir demirci yardımcılar sınıfına aittir.
Bu haksızlık değil mi?
Bunlar hakikat meydanının yasaları ve ben kaderimden memnunum. Mantıklı biriysen sen de benim gibi yaparsın.
Cesur çömlekçi Beke'nin talimatlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek üzere demirhaneden çıktı. Böylece haftalar geçti. Delikanlı suyun, balıkların, etin, sebzelerin, yakacak odunun, şamaşırcılar tarafından yıkanan çamaşırların veya çömleklerin kalitesini kontrol ettiği bu nankör işten zevk almaya başladı. Geleneklere göre yardımcıların çeşitli faaliyetleri ay semtlerine göre çok yoğundu ve taşıyanlar diye de adlandırılan dışarıdakiler delikanlının tembel ve sahtekar kişilere karşı hiç hoşgörü göstermeyeceğini anlamışlardı. Kadınlar meyve toplarken daha az gevezelik ediyor, sürücüler içip palavra sıkmak için daha ender köy yolunda duraklıyorlardı.
Cesur azla yetinmeye meyilli balıkçıları ve bahçıvanları daha çok sıkıştırıyor, fırıncının ekmeklerini önce kendisi tadıyordu. Başlangıçta kötü ün yüzünden iyi olmayan ürünleri atıyordu. Bu müdahalesinden sonra yardımcı bu hatayı bir daha işlemedi. Hatta zanaatkarlar tarafından çok beğenilen ballı bademli pastalar yapmaya başladı. Cesur hayvanların hoşlandığı, otların bittiği bataklık kenarlarındaki ıslak arazilere giden çobanlara eşlik etti. Bu kaba saba adamlarla arkadaş olup saz kulübelerde uyudu, şikayetlerini dinledi. Timsah ve sivrisineklerden korkularını anladı ama onlarla yüz göz olmadı. Çektikleri zahmete rağmen çobanlar günlerini kaval çalarak, köpeklerinin yanında uyuklayarak geçirmemeliler. Sözleşmeleri gereği hakikat meydanına azık sağlamalıydılar. Zorlu geçen ilk günlerden sonra aralarında sempati doğmuş, Cesur'u anlamaya başlamışlardı. Açık havada kasaba doğru ilerlerken delikanlı yine de başarısızlığa uğrayabileceğini hissetmişti. Bir bıçak ve bileği taşının asılı olduğu deri bir peştemal giymiş, kısa saçlı baş kasap Des, kaz ve ördeklerin tüylerini yolup tuzladıktan sonra uzun bir askıya asarken veya büyük küplerin içine yerleştirirken aniden işine ara verdi.
''Selam Des, hasta mısın?''
''Dinleniyorum, rahatsız mı oldun?''
''Bu sabah sana bir ceylan ve öküz teslim edildi. Tencereler hazır, etleri parçalaman lazım.''
''Ellerim ağrıyor.''
''Ellerini göster.''
''Doktor musun?''
''Hayır, ama sen yine de göster.''
''Et istiyorsan sen
kes.'' Cesur bir yardımcıdan çakmak taşından yapılma bıçağı kapıp gelenekleri uygun bir biçimde öküzün sol ön ayağını kesti. Bu şekilde kurban edilen hayvan bütün enerjisini kendisini tüketenlere sunuyordu. Bir kapta biriken kan sağlıklıydı. Cesur bıçağı eklem yerlerine saplayıp kirişlerini kesti, en iyi parçaları seçip aşçılara verdi. Öküzün karaciğeri leziz bir yemek olacaktı.
''Senin kadar yetenekli değilim Des, ama zanaatkarların sofrası süslenmiş olacak.''
''Onlar için iyi olacak. Kasap çiğ eti çiğniyordu. Aklıma bir soru gelsen ne işe yarıyorsun?''
Cesur'a kindar bir bakış yöneltti.
''Beni etkilediğini mi zannediyorsun yumurcak? Ben baş kasabım ve öyle kalacağım. Senin veya çömlekçinin emirlerini aldırmam.''
''Niçin kendini savunuyorsun Des? Çoktandır rahata kavuşmuş durumdasın. Beken bana senin yardımcıların elebaşısı olduğunu söyledi. Yola gelip hakikat meydanına doğru düzgün bir şekilde hizmet edeceksin.'' Yamaklar ve aşçılar orayı terk ettiler. Baş kasabın karakterini bildiklerinden daha kötüsünden korkuyor ve bu olaya şahit olmak istemiyorlardı. Sonra Des'ten yana çıkacaklardı. Kasap ayağa kalktı. Cesur'a göre daha ufak tefekti ama kolu ve pazıları her düşmanı korkutuyordu. Bıçağını çıkardı.
''Bunu erkekçe halledeceğiz çocuk. Senin birkaç organını keseceğim ve yürüyemeyeceksin. Bir sakat başımıza dert olmaz.''
Cesur kendi bıçağını uzağa fırlattı.
''Zavallı deli, çıplak elle kendini savunabilir misin?''
Kışkırtılan kasap Cesur'un üzerine atladı. Delikanlı son anda karnına doğrultulan bıçaktan kurtuldu. Bıçağını boşluğa sallayan kasap dengesini kaybetti. Geri dönmeye fırsat bulamadan kollarına kilit vurup silahını bırakmaya zorlayan düşmanının saldırısına uğradı. Delikanlı nefesini kesercesine boğazını sıkıyordu.
''Seçim senin Des. Ya diğerleri gibi talimatlara saygı gösterirsin ya da boynunu koparırım. Basit bir iş kazası olur.''
''Cesaret edemezsin.''
''Ben gene daha da daraldı.
Tamam, tamam.''
''Söz veriyor musun?''
''Söz.''
Serbest kalan kasap dizleri üstüne çökünce derin derin nefes almaya çalıştı. Cesur aşçılara dönüp
''Acıktım.'' diye bağırdı. ''Bana etin en lezzetli parçasını getirin.''
11. ayrımın sonu. Sayfa 154.